Selamlar, ben Kardelen Ketenci. Ne Olmuş Yani'nin 128. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm sorumuz arkadaşlar, yaşadığım aydınlanmalardan belki de en önemlisi neydi? Ve son zamanlarda diyeceğim ama aslında böyle ben bunun üzerine düşüneli birkaç ay oldu. Sonra da not almıştım. Ben böyle hep hani aklıma size anlatmak istediğim konular ya da sorular gelince not alıyorum. Sizinle paylaşayım istedim ama işte zaman girdi araya, bir sürü başka bir şeyler girdi diye bir şekilde bu bölümü kaydedemedim. Ama bu farkındalığı yaşadığımda ve bununla ilgili böyle bir hayatıma, geçmişime baktığımda bayağı açıkçası şaşkınlık içinde olduğum anlar oldu. Şimdi öncelikle benim yaşadığım aydınlanma neydi? Size ondan bahsedeyim ve ondan sonra zaten onun üzerine konuşalım. Bu arada bölümün başında unutmadan şunu da söyleyeyim. Seçerseniz Ne Olmuş Yani Podcast Instagram hesabını takibe alabilirsiniz. Takip ederseniz sevinirim. Orayı biraz daha böyle interaktif kullanmak, hareketlendirmek istiyorum. Biliyorum şu anda çok fazla paylaşım yapmıyorum. Ama hani aklımda unuttum sanmayın. Onun dışında da sizin böyle hani zaten Ne Olmuş Yani podcastimiz nasıl ilerliyor biliyorsunuz. Hep sorulardan yola çıkıyorum. Sizin anlatmak istediğiniz konular ve aklınızda bir soru varsa başkalarına da katkı sağlayacağını düşündüğünüz tabii ki oradan iletişime geçebilirsiniz diyorum. Parantezi kapatıyorum ve 128. bölüme başlıyorum. Bu arada başlıyorum deyip başlayamıyorum. Çünkü şunu da söyleyeceğim. Zaten bence bir süredir takipteyseniz sesimden anlamışsınızdır. Ben normalde çok hasta olan biri değilim. Ama sigara dumanına inanılmaz alerjim var. Onu biliyorum zaten. Ve son zamanlarda işte çok yakın bir arkadaşımın doğum günüydü. Ve iki gün kutladık. İki farklı gün. En son kutlamada da böyle kapalı bir alanda çok fazla sigara dumanına maruz kaldım. Ama unutmuşum yani beni nasıl etkilediğini. Çünkü çok yıllar önce böyle ağır bir grip gibi geçirmiştim. Hani sesim gidiyor, gözlerim akıyor. Böyle yataktan çıkamayacak hale falan geliyorum. Gerçekten böyle boğazım şişiyor zaten deli gibi. Neyse yine öyle oldu. Hani grip gibi oldum. Belki üşütmüşümdür de tabii ama genellikle çok kolay hasta olmam. O yüzden hani sesim böyle ama sesim böyle olsa da bu bölümü kaydedeyim istedim. Şimdi dediğim gibi bu bölüm sorumuz yaşadığım aydınlanmalardan belki de en önemlisi neydi? Ben şunu düşündüm. Valla bir kitap mı okuyordum, bir şey mi izliyordum, nereden aklıma geldi, biri mi böyle bu konudan bahsedilmedi de. Ya da TikTok'ta bu aralar böyle TikTok'ta canlı yayınlara falan bakıyorum. Hatta ben de bir iki kere yayın açtım. Neyse orada da olabilir böyle biri bahsediyordu galiba. Yani konu şuydu, birisi sizin gözlerinize bakarak da yalan söyleyebilir ya da hani sizin gözlerinize bakarak aslında söylediğinin tam tersini ima edebilir. Tamamen hani bu söylenmedi ama orada yapılan konuşmalar işte gözlerle ilgili bir şeylerden bahsediliyordu. Bana bunu düşündürdü ve şunu düşündüm. Ben aslında hani bu yaşıma kadar da birçok eğitim aldım kendimce baya fazla hani hem psikolojik alanda hem spiritüel alanlarda falan. Ve hep hani şu söylenirdi işte gözlerin içine bak, gözler sana asla yalan söylemez. Bununla ilgili zaten bir sürü şarkılar hani özlü sözlerimiz, atasözleri falan da var yani. Hep böyle o gözler en önemli işte ruhun aynası, ruhundaki ışık gözlerden belli olur. Yaşam sevinci, yaşam pırıltısı, işte umut var mı yok mu her şey gözlerden belli olur. Bütün duyguları anlayabilirsin yeter ki o gözleri doğru oku falan. Ve ben tırnak içinde bu yalanlarla da büyüdüm ve buna çok inandım. Zaten eski bir Pollyanna olduğum için de hani biri bana hani hep söylenen doğrudur diye de hareket ediyordum ve öyle düşünüyordum. Özellikle 20'li yaşlarımın sonlarına kadar. Seni seviyorum mu dedi. Tamam o zaman bu doğru. İşte bana baktı, işte kızdı ama aslında gözleri hiç öyle hani kızgın bakmıyordu. Çok tatlıydı. O beni seviyor. Öyle dese de bana kızmadı. Gibi gibi böyle mesajları aslında gözlere bakarak ya da o iyi biri diye böyle kafamda mesela kodlardım birini ve bakışlarında da kötülük görmediğime inanırdım. Ya da gerçekten de görmezdim bu arada. Ve hani gözler hani hiçbir zaman zaten yalan da söylemezdi ya, hani kandırmazdı ya. Hep böyle O zaman her şey zaten güllük gülistanlıktı diye ben bakardım olaylara. Sonrasında işte bunu düşünürken hani acaba dedim böyle geçmişte gözlerime bakıp ya da hani insanların gözlerine bakıp kaç kişi yalan söylüyor ya da kaç kişi böyle o güzel sözlerle birilerini tongaya düşürüyor ve sonra dolandırıyor. Daha hani çok eski değil biliyorsunuz yani şu an bu kaydı yaptığımda birkaç bir ay mı olmuştur? Bir ay olmuştur herhalde. Bu Dilan Polat olayı zaten patladı. Tamam hani biliyorum o hakaret etmeleri yani benim hiç hoşuma gitmeyen uslubu falan onlar zaten hani bana göre kabul edilemez sosyal medyada hani açtığı yayınlarda ya da storylerde olan tavrından falan bahsediyorum. Zaten kendisini bu arada takipte değildim hani daha önceden nasıldı insanlarla onu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki hani böyle ara ara ben de YouTube'dan falan takip ediyorum. Mesela Fatih Yüreğin bir konuşmasını dinledim. Geçenlerde işte bir programa katılmış YouTube'dan izledim. Önceden dedi hani bu kız benim bir programda çıkmam için işte ona doğum günü için mi falan bir şey dedi. Galiba kendisinin doğum günü için Fatih Yüreğin bir şarkı söylemesini istiyor ve ona da belli bir ücret ödüyor. O zamanlarda hani biz konuştuk çok tatlı bir kızdı gayet hani üslubu da iyiydi yaklaşımı da iyiydi. İşte onu önceden tanıyanlar çok şirin olduğunu falan söylüyorlar. Şimdi ben mesela şunu düşündüm. Bu kadın ya da bu kadın tabii ki de hedef göstermiyorum. O sadece bir örnek, farazi konuşuyorum diyeyim. Dilan Polat ya da onun gibi bir sürü insanlar yani hayatımızda belki çok yakınınızda olan ama fark etmediğiniz bir sürü insan. Belki sözleriyle, belki gözleriyle, belki her ikisiyle aslında sizi kandırıyor da olabilir. Ve bunu hani gözlerine baktığınızda o sıcaklık geçiyor yu hissettiğinizde anlayamayabilirsiniz. Ve mesela sonra şuna gitti benim aklım. Oyuncular yani sonuçta usta olmasına bile gerek yok. Hani çok böyle normal, sıradan bir oyuncu, oyunculuk belki eğitimi almış birini ele alalım. O bile isterse hani gözleriyle hani çok yalan söylese bile onun aksini yansıtabilir. Dolayısıyla zaten hani gözler kalbin aynasıdır gibi bir şey belki de çok yani doğru tırnak içinde bir şey olmayabilir. Tabii ki de birini sevdiğimizde ya da ona sarıldığımızda ya da ona şefkatle böyle güvenle baktığımızda ben burada demiyorum ki her şeye şüpheyle yaklaşalım. Her şey kesinlikle göründüğünün tam tersidir. Hayır, asla bu değil. Ama böyle körü körüne en azından benim yaptığım gibi işte bu insan öyle baksa da iyidir, şöyle yapsa da iyidir gibi bir yerden yaklaşmak yerine burada dediğim şüpheci olmak değil ama soru sorar halde olmak. Çünkü ben gerçekten gözlerinde sıcaklık görüyorsam birinin ya da böyle gözleri o yaşam sevincini ya da o işte böyle ışığı yansıtıyorsa hiç sorgulamazdım. Tamam derdim hani bundan bana zarar gelmez ya da bu işte yalan söylemez ya da bu kişi hani böyle presumptive realities derler ya hani ben varsayımda bulunuyordum. Yani varsayıyordum ki o böyle böyle böyle biri bana da şunları şunları şunları yapmaz. Ondan sonra bir bakıyordum ki kazıklar yemişim, farkına bile varmamışım. Hani illa zaten maddi olması gerekmiyor. Maddi, manevi ya da bazen her yerden. Dolayısıyla da beni yani özellikle üniversite öğrencileri ya da lise öğrencileri de dinlediğini yani sizlerin de dinlediğinizi biliyorum. Tabii ki yaşı çok büyük arkadaşlarımız da dinliyor olabilir. Çok büyük derken de işte 50 üstü falan da dinliyor olabilir. Ama şunu söyleyeceğim. Beni bir ablanız olarak da dinliyorsanız burada. Arkadaşlar şüpheyle yaklaşmayın. Ama soru sormayı da elden bırakmayın derim ben size. Çünkü inanın bana en güvendiğiniz kişi bile yeri gelir hani kendi çıkarına olduğu zaman bambaşka bir hale bürünebilir. Bu arada böyle yapacaklar demek değil. Ama ben şunu çok görüyorum. Çevremde de bana bazen yazanlarınız da oluyor. Sizden de alıyorum. İşte Kardelen o benim en sevdiğim arkadaşımdı ya da işte sevgilimdi ya da şöyleydi böyleydi. Bana bunu nasıl yapabilir? Ondan hiç beklemezdim. Neden? Yani bence en azından ben herkesten her şeyi bekliyorum. Ama onlara güvenmiyorum demek de değil. Güveniyorum, güvendiğim çok insan var. Ya da güvenmeyi seçtiğim, bu da bir seçim aslında. Evet, tamam, onu bir yere koyuyorum. Güveniyorum. Ama her şeyi yapabilme kapasitesinin olduğunu da bilerek güveniyorum. Yani o nüans gerçekten aslında ince bir nüans. Benim bunu kabullenmem çok zaman aldı. Çünkü ben diyordum ki eğer işte ona soruyla yaklaşırsam ya da o da bana herkes gibi her şeyi yapabilirse o zaman ben ona nasıl gerçekten güvenebilirim, nasıl gerçekten inanabilirim, nasıl gerçek samimi bir bağ kurabilirim diye düşünüyordum. Ama olabiliyor. Çünkü birine bana sorarsanız her anlamda gözü kapalı güvenirseniz yarın öbür gün bir şey olduğunda o gözü kapalılıktan dolayı yediğiniz darbenin boyutu sizin ruhunuzda ya da kalbinizde ya da hayatınızda gerçekten çok büyük yaralar açabiliyor. Ve sonra yıllarca belki de yani eğer böyle duygusal ya da çok empatik ve gerçekten hassas biriyseniz onun etkisinden işte terapiler alsanız da Access Bar seansları, eğitimleri alsanız da zaman alabiliyor yani geçmesi, sizdeki etkisini kaybetmesi diye düşünüyorum. Bu sadece benim bakış açım ama sizlerle de dediğim gibi paylaşmak istedim. Şimdi bütün bunları söylemişken size ben yıllar önce yaşadığım bir olaydan böyle kısaca bahsetmek istiyorum. Mutlaka bahsettim yani hatta bahsettiğimi hatırlıyorum böyle bazı bölümlerde. Ben 2014 yılında arkadaşlar bir kafe açmıştım. Mahalo Coffee Shop diye Karaköy taraflarında ve 2,5 sene kadar işletmiştim o kafeyi. Onu tabii ki arama süreci hani öyle çok kısa değildi yani bayağı hani araştırmıştım, nerede açabilirim demiştim. Tabii 2014 yılından yani bundan 9-10 sene önceden bahsettiğim için o zaman böyle hani her yerde kafe shoplar yoktu. Her yerde oturup kahve içemiyordunuz. Nitelikli kahve daha doğrusu içemiyordunuz. Hani Türk kahvesi, filtre kahve falan içebileceğiniz yerler vardı ama ben böyle üçüncü nesil hani bir kafe shop açmak istiyordum o dönemde. İşte flat white'tır, cortado'dur, espresso bazlı kahveler ikram edebileyim. İşte Chemex, Aeropress hani var ya böyle demleme kahveler onları falan böyle servis edebileceğim bir yer açmak istiyordum. Neyse sonuç olarak böyle Karaköy taraflarında bir yer buldum. Ve beyefendinin ismini aslında çok vermek istiyorum ama vermeyeceğim. Ne olur ne olmaz. Karaköy'de çünkü çok fazla apartmanı ve konutu olan biriymiş. Zaten birçok yani bir iki yerde onun adı yazıyordu hani apartmanlarda böyle Karaköy'de. Bu bahsettiğim kişi de o zaman yani en az bir 70-75 yaşlarında falan vardı. Yani bayağı yaşı vardı. Neyse o kişinin işte bir yerini buldum. Bana emlakçı vasıtası yok. Galiba kendisinin numarasıydı. Bu arada benim annem hani ağır ceza avukatı. Dolayısıyla da hani bir şey olmaz diye düşünüyorum. Hani sonuçta annem de avukat olduğu için o da kontrol eder falan. Hani bir şey olmaz diye de düşünüyordum. Hani hukuksal anlamda bir sorun yaşamam diye. Neyse ben o numarayı görünce aradım. Beyefendiyle konuştum. İnanılmaz kibar konuşuyordu. Hani gerçekten hani bu hayatta tanıyabileceğiniz zaten hani yaşı da vardı beyefendinin. Çok eski Türkçeyle de böyle hani İstanbul beyefendisi dediğimiz böyle papyon falan takıyordu. Çok iyi giyiniyordu. Saçlarını hep böyle tarıyordu falan. Çünkü birkaç kere onu gördüm yani birkaç kere masaya oturmuştuk o dönemde. Çok kibar, 10 üzerinden 10 verebileceğiniz hatta böyle ah benim dedem olsa böyle olsa falan diyebileceğiniz bir adamdan, bir beyefendiden bahsediyorum size görünüş olarak. Neyse onu aradım. Onun yeri olduğu için işte beyefendiyle konuştum. Kendisi görüşmek istedi tabii ki. Beni tanımak istedi. Ben kimim? Ailem kim? Hani ödeyebilecek miyim kirayı falan filan. Neyse sonra işte annem de gelmişti hatta. Hatta birkaç avukat arkadaşımız daha gelmişti. Hani ne olur ne olmaz kontratı okuyalım falan diye. Hani sonuç olarak bir yatırım yapacağız ve de yıllarca orayı işletmek istiyordum. Tabii ki de bu arada beyefendinin asistanı ya da onun yanında çalışan hani erkekler vardı o dönemde. Böyle hani bir sürü erkek de vardı çevremizde. Hani onun ya koruması değil ama muhasebecisi, asistanı, artık ne işlerini yapıyorsam böyle 3-4 kişi vardı hep çevresinde. Ya da belki şirketinde çalışan insanlar ama hep böyle onun sağında, solunda falandı. Adam da bu arada hiç korkutucu bir tipe sahip değil, onu da söyleyeyim. Dediğim gibi gayet tonton. Neyse ondan sonra işte biz 2-3 kere görüştük. Ve sonra şeyi hatırlıyorum. Annem ve başka bir avukat da bana dedi ki kardeşim işte şöyle şöyle maddeler var. Bu arada bazı maddelerin çıkartılmasını falan istedik. Adam istemedi. Hiç hatırlamıyorum hangi maddelerdi ama 3-4 madde benim aleyhime olacak. Onun lehine olacak. Yani yarın öbür gün bir şey olursa beni bayağı zora sokacak maddelerdi. Neyse, sonrasında annem işte hani sakın imzalama, bu gerçekten çok kötü sonuçlanabilir, bunları değiştirmesi lazım dedi. Diğer zaten hani arkadaş da. Hani sonuçta işini bilen, hani hukuktan anlayan insanlar, daha doğrusu kanundan nasıl işlediğinden, neler olabileceğinden anlayan insanlar. Ben de hani belli bir birikimim vardı o dönemde ve gerçekten bu işi çok istediğim için biraz gözü kara ve bayağı da hani böyle salak bir şekilde hareket edebiliyorum bu konularda, çok istiyorsam eğer. Yani planlamasını çok iyi yapmadan ya da o insanı belki iyi araştırmadan ya da gerçekten bu işi bilenleri dinlemeden hareket edebiliyorum işte. Neyse, ben dinlemedim. Hayır dedim, bir şey olmaz, ne olacak falan filan. Ama böyle bayağı tartışmıştım. Yani işte sonra hatta ben tek başıma bir daha görüştüm adamla. Ve bu arada benim hani imzalamam için, beni de ikna etmek için çok tatlı bir şekilde de beni işliyorlar. Hani bu kontratta sizin aleyhinize olan hiçbir şey yok falan diyor işte adam. Böyle bayağı konuşuyoruz. İşte benim ailemi soruyor. İşte babamla işte görüşüyor muyum, görüşmüyor muyum, böyle anlattırıyor bana. En hani böyle beni ağlattırabilecek, ya ben ağladığımı hatırlıyorum adama böyle bir şeyleri anlatıp hayatımla ilgili. Ve böyle bana ne sorular soruyor. Ah ah, vah vah kızım, işte öyle mi oldu canım kızım falan diyor böyle. Hani saçma sapan aslında, ama ben gayet adamın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hani zaten böyle dede gibi tonton ve ben hani kendi hayatımda da zaten dedeme olan hani farklı bir ilişkim, onunla farklı bir iletişimim olduğu için ve onu çok sevdiğim için hani adam da böyle yaşlı olunca ona ekstra bir sempati duydum. Neyse, gel gelelim arkadaşlar. Sonra bu arada ben oradan çıktıktan sonra asistanı vardı. Böyle yani bir adam vardı, o daha genç, böyle benden ne bileyim 10-15 yaş büyüktür o dönemde. O geliyordu işte, hiç merak etmeyin bir şey olmaz, işte ben sizi taksiye bindireyim falan filan. Ve ben hani annem ve diğer avukat arkadaş bana hayır dediği için, onlarla tartıştığım için en son noktada ağlıya ağlıya o kontratı imzaladığımı hatırlıyorum. Tabii biraz da o dönemde böyle daha asiydim açıkçası. Yani benim ergen, tabii 9-10 sene önce ergen değildim, ama hani yine o dönemlerde de hani ne olabilir ki, bana böyle diyorlar, hiçbir şey olmaz falan modum vardı. Hani böyle bir asi tarafım vardı, ama bunun böyle bir altyapısı, bir şey yoktu. Yani bir yere dayanmıyordu. Sonuçta sana imzalama diyorlarsa parayla ilgili bir konu, imzalama değil mi? Neyse işte imzaladım ve kavga ettiğim, tartıştığım için böyle ağlamıştım yani. Ve kontratı hani imzalarken, çünkü annem falan da yanımda olsun istiyorum, bir yer kiralıyorum, kafe açacağım, hani o da yanıma gelmemişti çünkü bu yaptığın doğru değil falan demişti. Ağlayarak, yani o kontratta benim gözyaşlarım var, imzaladım. Sonra öyle oldu, böyle oldu, çok çok uzatmayayım yani. Merak ediyorsanız bazı detayları, ne olmuş yani, podcast'ten yazabilirsiniz arkadaşlar, orada birazcık daha detay verebilirim belki. Neyse, sonra birkaç ay geçti ve adam bir şekilde, yani ben orayı kiralıyor, yani bana yalan söyledi, tamam mı? Ve yalan söylediği için de onun bana söz verdiği yerin aslında o yer olmadığını kontratı imzaladıktan sonra anladım. Bir sürü başka pürüzler de çıktı. Bana söylemediği, beni kandırdığı, işte böyle o tatlı bakan gözleriyle aslında beni kandırdığı ne çok yer olduğunu sonradan anladım. Kontratı tabii ki de imzaladıktan sonra. Ve gördüm ki ben büyük bir hata yapmışım. Ve oradan tabii hani dönüş yoktu. Çünkü o kontratta benim aleyhime olan maddeler vardı. Öyleydi, böyleydi. Ve bana haciz geldi. Burada bence ben doğmadan önce bir anlaşma yaptığımı düşünüyorum. Çünkü ailemde bu kadar avukat olmasa gerçekten bu yaşa nasıl gelirdim? Hani birkaç tane böyle kritik nokta var hayatımda maddi anlamda. Yani haciz gelmesi ve yüklü miktarda o dönemde hani haciz gelmesi, ben bunun altından nasıl kalkabilirdim? Yani gerçekten çok çok çok zorlanırdım. Ama tabii ki de orada hem annem avukat olduğu için hem de avukat çevrelerimiz olduğu için bir şekilde biz olayı çözdük. Ama gerçekten şuna geleceğim. Benim size bunu anlatma sebebim şu. O adamın gözlerini, bakışlarını, onun yanında çalışan arkadaşlarımızın da diyeyim, yani nasıl arkadaşlarsa onlar, insanların da bana olan tavrını, o kibarlığını, işte o gözlerinden yansıyan enerjiyi, umut ışığını, yaşam sevincini falan çok net hatırlıyorum. Gerçekten böyle sizi çok seviyor, size çok değer veriyor. Böyleydi. Ve bu arada diyebilirsiniz ki hani Kardelen, tanımadığın biri, hani nasıl güvenebilirsin ki? Hani tamam, arkadaşın olsa, bir şeyin olsa tamam da zaten tanımıyorsun ve işin içinde para konusu var. Evet, haklısınız, ama ben bu adamla bir kere iki kere falan görüşmedim. O dönemde yani bir kere yemek de yemiştik, hani ben, annem falan da hani böyle avukatlar da gelmişti, hani böyle 5-6 kişi. bize bayağı anlatmıştı. Ben adamla 4-5 kere ofisine gittim. İşte öncesinde çok konuştuk. Yerleri gösterdi. Hani yalan söyleyeceğine dair içimde bir şüphe ya da bir olumsuzluk da yoktu. Olsaydı zaten böyle bir şeye girmezdim. Ama o olay benim gerçekten böyle hani bazen bazı olayları yaşarsınız ve bir anda 3-5 yaş atarsınız derler ya hani işte bir senede 10 santim uzadı derler ya. Ben de o olayla beraber resmen 3-5 yaş daha büyüdüm. Ve ondan sonra gerçekten o bakışlara o kadar anlam yüklememeyi öğrendim. Çünkü yani bazen mesela bizi çok sevdiğine inanıyoruz bazı insanların. Seviyor da olabilirler bu arada. Ama hani biz ona anlam yüklediğimiz için aslında ya da biz onu çok sevdiğimiz için onun da bizi öyle sevdiğini varsayıyoruz. Ya da biz ona öyle baktığımız için onun da bize öyle baktığını, öyle gördüğünü, öyle yaklaştığını falan düşünüyoruz. Bence zaten böyle olmasaydı bu kadar insan dolandırılamazdı. Bu kadar insan tongaya düşmez. Yani sadece maddi dolandırıcılıktan bahsetmiyorum ben. Hani tamam bile isteye kötülüğü seçmek diye bir şey var. Ya çünkü bazılarınız hani bu da beni biraz delirtiyor ama şey yaklaşanlarınız var. Herkesin içinde birazcık yani azıcık da olsa bir iyilik vardır. Herkes de minicik de olsa vardır. Daha orayı keşfetmemiştir, farkına varmamıştır. İşte onun o travmalarını çözse aslında ulaşır. Ben buna inanmıyorum. Yani tabii ki de çok isterdim. Herkes çok iyi olsun. Herkes en iyiyi seçsin. Herkes bu dünyaya katkı sağlasın. Herkes gerçekten neşe, coşku, hafiflik, birbirlerinin başarılarından mutlu olsunlar ve başarısızlıklarından gerçekten mutsuz olabilsinler. Bu kapasitelerinin olmasını ben insanların çok isterdim. Ama değil arkadaşlar. Bu dünyada yani böyle bu bölümde size gözünüzü dört açın. Bu dünyada bakın bunlar da var falan demek istemiyorum ama gerçekten saf kötülüğü seçen, bile isteye bunu yapan ve bundan keyif alan insanlar da var. Yani bunlar çok mutlu ki öyle çok büyük azınlıkta değil. Ama ben hep şuradayım. Soru sormak. Yani siz mesela biriyle masaya oturduğunuzda bir iş anlaşmasıdır, bir işe alınma işte iş toplantısıdır ya da bir ilişkiyle ilgili bir flörtünüzdür. Hani içinizde böyle bir şey rahat etmiyorsa onu bence çok zorlamayın. Onun ne olduğunu anlamaya çalışmanıza bile bazen gerek yok. Ya da gözlerinden mesela hani olur ya, kesinlikle bakın bunu yaşayanlarınız vardır. Mesela böyle atıyorum bir kahve bir şey içiyorsunuzdur. Güzel konuşuyorsunuzdur falan filan. Sonra böyle bir an siz kafanızı eğmişsinizdir. Sonra bir bakarsınız hani o böyle bir plan yapar bir bakış yakalarsınız. Böyle saliselik. Ve orada böyle bir işkillenirsiniz, bir şey olur falan. Hani ben bunlara, bu bölümde böyle şey gibi oldu, dikkat edin bunlara, bu noktalara çok dikkat edin gibi oldu ama gerçekten yani aranızda çok tatlı bir şekilde polyana olan bir sürü insan olduğunu görüyorum. Çünkü ben de önceden çok böyleydim yani ve hiç kimsenin bile isteye zarar verebileceğini ya da vermeyi seçeceğini düşünmezdim. O yüzden artık hani bu gözler de benim son noktamdı. Yani son kalemdi, o da yıkıldı. Bunun da böyle yıkılmasıyla beraber hani bu bölümde size hem anılarımdan bahsedeyim hem de her gördüğünüz ışık saçan gözlere ya da sözlere inanmayın demek istiyorum. Bu arada bunu demişken mesela niyeyse benim aklıma şey geldi. Bu aralar inanılmaz özlem doluyum Şebnem Ferahcığıma. Mesela Şebnem Ferah'la ben yıllar önce bir yerde bir şekilde bir arkadaşımın arkadaşıydı bir şeydi. Böyle denk gelmiştik hani böyle 10 kişi falan oturmuştuk bir yerde. Tabii ben tanımıyorum yani arkadaşımın arkadaşının arkadaşı gibi düşünün. O kadının mesela göz göze geldiğimde ah demiştim ne kadar güzel, ne kadar ışık saçıyor. Böyle zaten şarkılarına falan da bayılıyorum. Yani muhteşem bir kadın bu hiç kötü olamaz falan melek gibi bakıyor demiştim. Şimdi size bunu yani sizinle bu bölümü paylaşırken o geldi aklıma. Ama eminim yani onun da vardır kendinde sevmediği ya da hatta şeyi de biliyorum hayatta en zorlandığı noktalardan birinin hani insanlara hayır demek olduğunu duydum ya da insanların hani kalbini kıracak şekilde davranmaktan çekindiğini biliyorum onunla ilgili. Neyse bu böyle bir parantez içinde bir bilgidir. Benim duyumumdur yani doğru olduğunu söylemiyorum diyorum parantezi kapatıyorum. Bir de tabii şu var zaten genelde insanları kırmaktan ya da onları üzmekten korkan insanlar en çok kendilerini üzüyor ve en çok kendilerini kırıyorlar. O yüzden eğer böyle bir yoldaysanız aman diyorum geri dönün o yollardan. Gerçekten sonunda kırılan siz olabilirsiniz. Bu bölüm böyle biraz çarpıcı falan olduysa da yani umarım olmamıştır diyeyim. Yani gerçekten niyetim ya da amacım size katkı sağlamak aslında. Hani herkese şüpheyle yaklaşın demiyorum cidden. Bu arada 5. anlaşmada da öyle der. Hani bir Don Miguel Ruiz'in kitabı vardır ya, 4 anlaşma. 5. anlaşmada da aslında şüpheyle yaklaşın denir. Ama ben bunu şüphe değil de herkese soru sorar bir halde olmak diyeyim. Öyle daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ve daha da uzatmadan bu bölümü artık burada sonlandırıyorum. Bu bölüm şarkısı olarak da arkadaşlar Candan Erçetin'den Gamsız Hayat şarkısını seçtim. Ben inanılmaz severim o şarkıyı. Bu bölümü dinledikten sonra da seçenleriniz varsa, ya yani o şarkıyla kapatmak isterdim ama telif yiyeceğimiz için Candan Erçetin'e ulaşıp bu şarkıyı kullanabilir miyiz Candan Hanım diyemeyeceğim için de tanımıyorum kendisini. Ulaşanlar nasıl ulaşıyor? Bu podcast bölümlerini kapatanlar müziklerle nasıl bu telif izni alıyor? Bilenleriniz varsa bana da lütfen söylesin, başka bir yolu varsa. Neyse, bu bölümden sonra Candan Erçetin'den Gamsız Hayat şarkısını dinleyebilirsiniz diyorum. Ve gülen gözlerle, umut ışığıyla diyeyim ve gerçekten yaşama sevinciyle bakmaya devam edin. Çünkü gerçekten bunu ciddi anlamda içinizde taşıyorsanız bunu yansıtmamanızın imkanı yok ve bu insana geçecektir. Gerçek bağları, gerçek dostlukları, gerçekten o ilişkide mutlu olduğunuz ve kendiniz olabildiğiniz yeri de bulduysanız diyeyim, bırakmayın ama değişmeye ve dönüşmeye de devam edin diyorum. Haftaya ya da bir sonraki hafta artık bambaşka bir bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.